Teknoloji Güncesi Podcast'ine hoş geldiniz. Öncelikle herkese merhabalar. Yeni bir podcast oluşturmayalı epey bir zaman oldu. Bu arada savaşlar oldu, ekonomik durumlar değişti, karantina uygulamalarının sonuna yaklaşıldı. Ama yine bazı şeyler değişmedi. Dünyadaki savaşlar, krizler, ekonomik yıkımlar ve benzeri son gelişmeler, insanoğlunun rasyonel düşünme yeteneği kazanması gerekliliğini yüzümüze hala tokat gibi çarpıyor. Rasyonel düşünme tarzının geliştirilebilmesi ve topluma yaygınlaştırılabilmesi konusunda elimizdeki en önemli araçlar bilimsel metotlarla ilgilidir. Bilgi nasıl gelişir, nasıl çoğaltılır, nasıl kullanılır ve benzeri sorular daha sık sorulur hale geldiğinde insanlığa dair önemli ilerlemeler mümkündür. Bilim ve teknolojiyi anlatmak, bilimselliğin nasıl işlediğinden bahsetmek, bunların hayata kazandırdıklarını göstermek bence çok önemli. Çünkü bu anlatılar bilgiye olan ilginin artması için motivasyon sağlayabilir. Bilimsel bilgiyle donanmış insan rasyonel düşünmeyi başarma açısından belki de daha şanslı olabilir. Ve belki de dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için uğraşanların sayısı bir çığ gibi artar. Dedikten sonra bilim ve teknolojinin olağanüstü dünyasından haberlere şöyle bir göz atalım. Kaynağı labmedia.com olan ilk haberimin başlığı insanlık ailesinin soy ağacını çıkarmak. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar insanlar arasındaki genetik ilişkilerin tamamının haritasını çıkarmak için büyük bir adım attılar. Konu hepimizin atalarının izini süren tek bir soy ağacı. Science dergisinde yayınlanan çalışmada birçok farklı veri tabanından gelen genom dizilerini birleştirmenin yeni bir yolunu buldular ve bu boyuttaki verileri işlemek için bir algoritma geliştirdiler. Yeni yöntem ile birden fazla kaynaktan gelen veriler kolayca birleştirildi ve milyonlarca genom dizisini barındıracak şekilde ölçeklendi. Çalışma, 8 farklı veri tabanından alınan modern ve eski insan genomları hakkındaki verileri birleştirdi ve 215 popülasyondan toplam 3609 ayrı genom dizisini ve yaşları 1000 ila 100.000 yıl arasında değişen antik genomlar içeriyordu. Ortaya çıkan ağ neredeyse 27 milyon ata içeriyordu. Modern ve antik DNA örneklerinden elde edilen genom dizilerinin kalitesi arttıkça soy ağacının dalları daha da doğru hale gelecek ve sonunda tek bir DNA dizilimi oluşturulabilecek. ScienceAlert.com internet sitesinden aldığım haberin başlığı dünyanın tarihini kum tanelerinden öğrenmek. Yeni bir araştırmaya göre bir kumsaldaki kum taneleri bize gezegenin tarihi hakkında düşündüğümüzden daha fazlasını söyleyebilir. Bilim insanları kumda mineral olarak bulunan zirkondan dünyanın tarihi hakkında bilgi alabilecekleri yeni bir ölçüm geliştirdiler. Zirkondaki yaş dağılımı parmak izi adı verilen işaretler, milyarlarca yıl süren dünya yüzeyinin evrimi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için kullanılabilir. Zirkon jeologların dikkatini çeken bir mineraldir. Bu kristaller bazı durumlarda milyarlar ile ifade edilen yaşlarda olabilirler. Zirkonun dayanıklılığı jeolojik erozyona karşı dirençli olmasını sağlar ve tortul kayaçlar oluşturarak yeryüzüyle ilgili bilgileri depolamayı sağlamış olur. İnsan beyni 60 yaşına kadar yavaşlamıyor. Bu müjdeli haberin kaynağı Nature.com internet sitesi. Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacılar 1 milyondan fazla katılımcıyla büyük ölçekli bir çevrimiçi deneyden elde edilen verileri analiz ettiler. Zihinsel hızımızın 10 yıllar boyunca önemli ölçüde değişmediğini buldular. Nature Human Behavior dergisinde yayınlanan çalışma bulguları bilişsel bilgi işleme hızının 20 ila 60 yaşları arasında büyük ölçüde sabit kaldığını ve yalnızca daha yüksek yaşlarda bozulduğunu gösteriyor. Ortalama bilgi işleme hızının yalnızca 60 yaşın üzerindeki katılımcılarda kademeli olarak azaldığını gösteren çalışma, hayatımız boyunca zihinsel hız kaybından korkmamıza gerek olmadığını anlatıyor. Interestingengineering.com internet sayfasında kocaman bir bakteri keşfedildiğinden bahsediliyor. Science dergisinde yayınlanan bir rapora göre bilim insanları meyve sineğinden daha büyük bir bakteri keşfettiler. Yeni keşfedilen bakteri 2 cm uzunluğuna kadar büyüyebiliyor ve ip gibi görünüme sahip. Bununla birlikte onu diğer bakterilerin çoğundan ayıran tuhaf bir özelliği bulunuyor. Diğer bakterilerin çoğu DNA'larını hücre etraflarında yüzer halde taşırken yeni tür tüm genetik materyalini zarlı bir kese içerisinde taşıyor. Ayrıca toplam hacminin %70'inden fazlasını oluşturan suyla dolu ikinci bir kesede bulunduruyor bu özellik. Theo margarita cinsindeki bir bakteriye oldukça benzer. Genetik bir analiz yapıldıktan sonra araştırmacılar yeni keşfedilen bakterinin muhtemel bu cinse ait olduğu sonucuna vararak Theo magnifica adını verdiler. Kaynağı journalsplus.org internet sitesi olan haberde de sanal manzaralarla stresi azaltmaktan bahsediliyor. Önceki araştırmalarda doğada zaman geçirmenin kalp hızında ve kan basıncında azalma sağladığı, ayrıca kortizol üretiminde düşüş ile stres seviyeleri üzerindeki pozitif etkileri gösterilmiştir. Ohio Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi simüle edilmiş doğa ortamlarında durumun böyle olup olmadığını merak ettiler. PLOS ONE dergisinde yayınlanan çalışmada hastane ortamlarındaki 3 COVID birimlerinde ön saflarda çalışan 102 işçi araştırmaya dahil edildi. Her biri bir VR sanal gerçeklik gözlüğü taktı ve yemyeşil bir doğa ortamının 3 dakikalık videosunu izledi. Özellikle VR kulaklıklar kullanıcıların başlarını çevirerek ağaçlar, çiçekler ve akan su ile çevrili gibi bir manzaraya bakmalarına ve kuşların seslerini, esinti ve dalgalanan suları duymalarına izin verdi. Çalışma bulgularına göre 3 dakikalık video ile gönüllülerin stres düzeylerinde 2 puandan fazla düşüş gözlemlendi. Araştırmacılar doğa temelli sanal gerçekliğin hastaneler ve diğer sağlık tesislerindeki hasta ve çalışanların stres seviyelerini azaltabilmek açısından nispeten kolay ve ucuz bir yol olabileceğini öne sürüyorlar. Bir diğer haberimin başlığı damar sertliğini gözlerden tanımak. Bu haberin kaynağı nature.com. Şairler gözleri ruha açılan bir pencere olarak görürler. Peki gözler sinsi bir hastalık olan aterosklerozun erken teşhisine açılan bir pencere olarak da kullanılabilir mi? Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar makine öğrenim yazılımı kullanarak periferik arter hastalığı olan hastalardaki damar yapısındaki değişiklikleri genellikle erken bir aşamada tespit edebilen bir yöntem geliştirdiler. Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada algoritmanın geliştirilebilmesi için 97 periferik arter hastasından ve 34 sağlıklı gönüllüden alınan göz fotoğrafları kullanıldı. Çalışma bulguları yeni yöntemin %80 doğrulukla periferik arter hastalığı teşhisi yapabildiğini gösterdi. Araştırmacılar gelecekte hedefin göz damlası uygulaması gibi eş zamanlı prosedürler gerektirmeyen basit, hızlı ve güvenilir bir tanı yöntemi geliştirmek olduğunu söylüyorlar. Konu göze gelmişken science.org.com internet sitesinden aldığım bir haberi de buraya ekleyeyim. Haberin başlığı göz testiyle Alzheimer riskini tespit etmek. Gözümüzün önemli bileşenlerinden retina dokusunun bazı bölümlerinin Alzheimer için biyobelirteç olarak kullanılabileceği öngörülüyor. Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar sadece bir göz testiyle orta yaş Alzheimer riskini belirlemenin mümkün olabileceğini bildiriyorlar. JAMA Oftalmoloji dergisinde yayınlanan çalışmada retina incelmesinin bilişsel performanstaki düşüş için bir gösterge olabileceği iddia ediliyor. Retina incelmesiyle Alzheimer arasındaki ilişkinin belirlenmesi için daha fazla ve kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği belirtiliyor. Yakın gelecekte yapay zekanın retina görüntülerini değerlendirerek Alzheimer riski olup olmadığını, semptomların görülmesinden çok önce tespit edilebileceği ve tedavi olasılıklarının belirlenebileceği öngörülüyor. Sıradaki haberimin başlığı yaşam boyu fiziksel aktivite şart. Genel olarak sağlığımız sadece taşıdığımız yağ miktarından değil, aynı zamanda yağ dokumuzun ne kadar iyi çalıştığından da etkilenir. Bununla birlikte yaşlandıkça yağ dokumuz işlevini kaybeder ve bu da tip 2 diyabet, obezite, kanser ve diğer rahatsızlıklara yol açabilir. Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılara göre yüksek düzeyde yaşam boyu egzersiz bu bozulmayı gideriyor. The Journals of Gerontology Series A dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yaşla birlikte mitokondriyal fonksiyon azalıyor. Ayrıca yüksek düzeyde yaşam boyu egzersiz güçlü bir telafi etkisi sağlıyor. En çok antrenman yapan yaşlılar grubunun daha az serbest oksijen radikalleri oluşturdukları ve bu serbest radikallerin ortadan kaldırılabilmesi için işlevselliklerini sürdürdükleri tespit edilmiş. Buna göre egzersizin yağ dokusunun işlevselliğini koruyarak hastalık gelişimini engelliyor olduğu ve sağlığın korunmasında büyük bir etki yaratıyor olduğu söz konusu ediliyor. ScienceDirect.com internet sitesindeki bir haberde inmenin bilişsel azalma etkisine karşı selenyum kullanımından bahsediliyor. Queensland Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre pek çok gıdanın içeriğinde bulunan bir mineral olan selenyum, İnmenin bilişsel etkisini tersine çevirebilir ve yaşlanan beyinlerde öğrenmeyi ve hafızayı artırabilir. Cell Metabolism dergisinde yayınlanan fare modelleri, selenyum takviyesinin nöron oluşumunu artırabileceğini ve yaşlı farelerde bilişsel seviyeyi iyileştirebileceğini gösterdi. Ayrıca inmeden etkilenen farelerin öğrenme ve hafıza eksikliklerinin selenyum takviyesi verildiğinde normale döndüğü gözlemlendi. Araştırmacılar beyinde egzersiz benzeri terapötik faydalar sağlayan selenyumun özellikle kötü sağlık ve yaşlılık nedeniyle egzersiz yapamayan kişilerde bilişsel işlevi artırmak için kullanılabileceğini belirtiyorlar. Sıradaki başlığımız daha önce de bu podcast'te konu etmiş olduğumuz mikroplastikler üzerine. Mikroplastikler obeziteye neden olur mu? Son yıllarda bir dizi çalışma plastiğin besin zincirine nasıl dahil olduğunu ve insan vücuduna nasıl girebileceğini göstermiş oldu. Araştırmacılar dünyanın çeşitli yerlerinden alınan dışkı numunelerinde mikroplastiklerin izlerine rastlamışlardı. Obezite oranları ise dünya genelinde her geçen gün artıyor. 1975'ten bu yana neredeyse 3 kata kadar bir artıştan bahsediliyor. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük hayatımızda kullandığımız 34 plastik ürünün kimyasal içeriği ve ortak adipojenik aktivitelerini analiz etmiş oldular. Environmental Science and Technology dergisinde yayınlanan çalışmada bu ürünlerin içinde 55.000'den fazla kimyasal bileşen keşfettiler ve böylece bunların 629'u tanımlanmış oldu. Bu bileşenlerden 11'inin metabolizma bozucular olarak adlandırıldığı ve metabolizmamıza müdahale ettiği zaten biliniyor. Fareler üzerinde yapılan çalışmalar ise bu ürünlerdeki kimyasalların 3'te 1'inin yağ hücrelerinin gelişme ve çoğalmalarına neden olduğunu gösterdi. Çalışmada elde edilen bulgular zaten bildiğimiz, mevcut plastik kimyasallar dışındaki plastik kimyasalların da obeziteye yol açabilecek metabolik bozukluklar oluşturabileceğini gösteriyor. Sıradaki haberim sciencenews.org internet sitesinden. Güneş ışığı petrol sızıntılarını temizliyor. Güneş ışığı 2010 Deepwater Horizon sızıntısının ardından Meksika körfezinin yüzeyini kaplayan petrolün %17'sini temizlemeye yardımcı olmuş olabilir. Bu oran daha önce düşünülenden çok daha fazla olabilir. Denize dökülen petrolün üzerine güneş ışığı vurduğunda petrolü yeni bileşiklere dönüştürerek bir dizi kimyasal reaksiyon başlatabilir. Bu reaksiyonlardan bazıları fotoçözünme adı verilen yağın suda çözünmesini artırabilir. Ancak yağın ne kadarının suda çözünür hale geldiğine dair çok az veri bulunuyor. Güneşin petrol temizleme konusunda ne kadar faydalı olduğunu anlamak için Massachusetts'ta bulunan Woods Hole Oceanography Enstitüsü'nden araştırmacılar sızıntıdan gelen örnekleri cam disklere yerleştirdiler ve güneş ışığında bulunan dalga boylarını yayan LED'lerin ışıkları altında beklettiler. Daha sonra ne kadarının çözülmüş organik karbona dönüştüğünü görmek için ışınlanmış yağı kimyasal olarak analiz ettiler. Araştırmacılar foto çözünmedeki en önemli faktörlerin sızıntının kalınlığı ve ışığın dalga boyları olduğunu tespit ettiler. Bununla birlikte ne kadar süre güneş ışınlarına maruz kaldığının önemli olmadığını da bulmuş oldular. Güneş ışınlarının Deepwater Horizon sızıntısından kaynaklanan yüzey petrolünün %3 ila %17'sinin çözülmesine yardımcı olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte güneş ışığının ürettiği bileşiklerin deniz ekosistemleri üzerinde ne gibi etkileri olabileceği ise henüz bilinmiyor. TechCrunch.com internet sitesinde robot cerrahların artık yalnız çalışacaklarından bahsediliyor. Bir bağırsağın iki ucunu birleştirmek cerrahın yüksek doğruluk ve tutarlılıkla dikiş atmasını gerektiren gastrointestinal cerrahideki tartışmasız en zorlu adımdır. En ufak bir el titremesi veya yanlış yerleştirilmiş dikiş bile hasta için feci komplikasyonlara neden olabilir. Johns Hopkins Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından tasarlanan Smart Tissue Autonomous Robot veya başka bir ifadeyle STAR. Bir insanın kılavuz eli olmadan bir domuzun yumuşak dokusu üzerine laparoskopik cerrahi gerçekleştirdi. Science Robotics'te yayınlanan bulgular ameliyattaki en karmaşık ve hassas görevlerden biri olan bağırsağın iki ucunun yeniden bağlanmasının otomatik hale getirilebileceğini gösteriyor. Star prosedürü 4 hayvanda gerçekleştirildi ve aynı prosedürü uygulayan insan elinden önemli ölçüde daha iyi sonuçlar verdi. Star'ı özel yapan şey yumuşak dokuda minimum insan müdahalesi ile cerrahi bir plan tasarlayıp uyarlayan ve uygulayan bir robotik sistem olmasıdır. Araştırmacılar böylece robotikte insanlar üzerinde tam otomatik cerrahiye doğru önemli bir adım atıldığını söylüyorlar. Sıradaki haberim dünyanın en büyük kırkayak fosiliyle ilgili. Bu haber TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nden. Bir doktora öğrencisisiniz ve sahilde yürüyüş yapıyorsunuz. Ve yolunuzun üzerine 326 milyon yıl önce yaşamış bir canlıya ait fosil çıkıyor. Bu sizin çok şanslı biri olduğunuzu mu gösterir? Yoksa gördüğü şeyin çağlar öncesine ait bir obje olduğunu anlayabilecek kapasitede bir bilim insanı olduğunuzu mu gösterir? Neden yol üzerindeki bir obje kendini göstermek için başkasını değil de sizi seçer? Acaba asıl şans bilimsel bir merak ve algıda seçicilikle dünyaya bakabilme yeteneği midir? Her neyse çok derinlere dalmadan konuya dönelim. İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland bölgesinde 326 milyon yıl önce yaşamış Arthropleura cinsine ait bir tür kırkayak fosili 2018 yılında Newcastle şehrinin 65 kilometre kuzeyindeki bir sahilde bulundu. Fosilin uçurumdan düşen bir kum taşının parçalanmasıyla açığa çıktığı ve sahilde yürüyüş yapan bir doktor öğrencisi tarafından fark edildiği söyleniyor. Dev kırkayağın yaşadığı zamanlarda Büyük Britanya adasına denk düşen kara parçasının ekvator civarlarında ve tropikal iklim şartlarında olduğu düşünülüyor. Bu arada kırkayağın 50 kilogram ağırlığında, 2 metre 63 santim uzunluğunda, 55 santim eninde olduğu belirtiliyor. Fosil kayıtları, Arthropleura cinsi kırkayakların soyları tükenmeden önce ekvator civarlarındaki bölgelerde 45 milyon yıl boyunca yaşamlarını sürdürmüş olduklarını gösteriyor. Bu tip canlıların günümüzden farklı şekilde devasa boyutlara ulaşmalarına sebep olarak atmosferdeki oksijen seviyelerinin o dönemlerde çok yüksek olması gösteriliyordu. Ancak bahsekonu artropodun atmosferdeki oksijen miktarının daha düşük olduğu bir dönemden kalmış olması bu canlıların devasa boyutlara ulaşmasının tek nedeninin oksijen seviye yüksekliğinin olamayacağını gösteriyor. Araştırmacılar bu canlıların yaşadığı dönemlerde çevrede bol miktarda bitkisel besin kaynaklarının bulunduğunu ayrıca ek olarak omurgasız ve hatta küçük boyutlardaki omurgalı hayvanlarla bile beslenmiş olabileceklerini belirtiyorlar. Bilim ve Teknoloji Güncesi podcast'ini iTunes, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz.